Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bugün inşallah Hazreti Adem kıssasında geçen programlarda kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratmış, cennette tek başına bir insan olarak tek başına yaşarken meleklerle ve diğer mahlukatla ünsiyetine rağmen o bir sıkıntı, bir yalnızlık içindeydi. Kulunu kendisinden daha iyi tanıyan Allah-u Teala onun ünsiyet ihtiyacını, dostluk, arkadaşlık ihtiyacını gidermek üzere onun cinsinden bir başka insanı, Hazreti Havva validemizi yarattı. Geçen programda yine konuştuğumuz üzere bir rivayete göre Hazreti Havva, Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştı. Günümüzde bazıları buna itiraz ederek bunu kadını küçülttüğünü, hakir gördüğünü, onun zavallı bir insan olduğunu Hazreti Adem'e kıyasla ileri sürerek feministçe bir yaklaşım içinde bulunuyorlardı. Fakat bu rivayetler Peygamber Efendimiz tarafından bize bildirilmiştir. Nihai olarak bu bir kadını küçültmek veya kadın cinsini küçültmek için değil, bir hakikati ortaya koymak içindir. Çünkü hadisin devamında Hazreti Havva misalinden yola çıkarak kadınların fıtratına değinilmiş ve onların bir kaburga yemeği gibi eğri olduğu, onların eğitim ve terbiyesinde çok baskıcı olmamak gerektiği ama esnek olup her şeyi onların gönlüne, isteğine bıraktığımızda da başka problemler çıkabileceği anlatılmıştı. Dolayısıyla istikrarlı, güzel ve onların fıtratına uygun bir eğitim sayesinde kadının daha hayırlı, daha eğitilmiş bir şekle döneceğini bildirmişti. Burada Hazreti Adem ile Hazreti Havva arasında başlamış olan muhabbet, sevgi akışının bir fıtri yönü olduğu, Allah'ın erkeğin sükun bulması için kadını yarattığı, ikisinin de birbirini tamamladığı ve nihai olarak da Allah'ın yoluna giden, Allah'ın muhabbetine giden istikamette ikisinin birbiriyle bütün olduğunu anlatmıştık. Fakat yine programın sonlarına doğru erkeğin sevgi olarak, aşk olarak kadına duyduğu meylin aşırıya gitmesi halinde aslında bir basamak olan bu sevginin kendisine bir engele dönüştüğünü, adeta kadını gözünde putlaştırma meyli olduğunu ve nihayet o baraja takılıp zamanla Allah'ı bile unutabildiğini anlatmıştık. İnsan evlenmeden önce kendisi için yaşar demiştik. Evlendikten sonra hanımı, ardından çocuğu olduğunda ailesi için yaşar, bütün meşakkatlere sabreder. Böylece de Allah'a ulaştıracak fedakarlık yönüyle basamakları kademe kademe aşar. Fakat burada gözden kaçmaması gereken bir şey var. Dinimiz evliliği, aşkı meşru ölçüler içerisinde tavsiye etmiştir. Bekarlığı sınırlamıştır. Mecburi durumlar dışında bekarlığa çok fazla müsaade etmemiştir. Fakat sevki kaderle insan bazen elinden geldiği kadar uğraşır, evleneceği kimseyi arar. Fakat bir türlü umduğu birisini bulamaz veya evlenir, mutlu olamayabilir. Bunlar da kaderin cilveleri. Allah her insana farklı bir kader çizmiş. Fakat mühim olan şey şu, evlendiğinde veya evlenemediğinde, evlendiği zaman mutlu olduğunda veya olamadığında mühim olan Allah'a istikameti, kulluğu zedelememek. Bu istikamette ne gerekiyorsa, evliyken ne gerekiyorsa, bekarken ne gerekiyorsa, mutlu olduğunda ne gerekiyorsa, mutlu olmadığında ne gerekiyorsa bunları hakkıyla yapmaya devam etmek. Şimdi bu cümleyi biraz açacak olursak, insan erkek veya kadın bekar kaldığı müddetçe Allah'ın ayet-i kerimede beyan etmiş olduğu vücudundaki sükunet ve istikrar bir türlü yerine oturmaz. Ve hayatı duygu dünyası, düşünce dünyası zigzaklar içinde geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahı teşvik etmiş, kendisi evlenmiş, bütün meşakkatlerine rağmen evliliği, çocuk sahibi olmayı, aile olmayı tercih etmiştir. Ümmetine de bunu tavsiye etmiştir ısrarla. Dolayısıyla asıl olan evliliktir, asıl olan Müslüman neslin, ümmeti Muhammed'in çoğalmasıdır, artmasıdır. Ve bu nesle sahip çıkmak, onları yetiştirmek, İslam'a hadim eylemektir. Fakat bu istikamette, yani evlenmek için bütün yollar meşrudur diye bir şey yok. İslam belli çerçeveler içinde buluşmayı, görüşmeyi ve neticesinde evliliği prensiplere bağlamıştır. O istikamette, yani İslam'ın çizdiği çerçeve içerisinde evleneceği kimseleri bulup onunla evlenen insan Allah'ın nikahlanma emrini yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesini yerine getirmiştir. Fakat ondan sonra karşısına çıkan durum, yani mutlu olup olmaması, bazen kişilerin kendi yapılarına, karakterlerine göre, bazen de kader icabıdır. Yani insanın kendisi iyi olabilir, erkek iyi olabilir, kadın iyi olabilir. Fakat iki iyinin birbiriyle buluştuğunda mutlu olacakları diye kesin bir şey yok. Yani farklı karakterler, farklı yapılar, farklı aile çevreleri, farklı alışkanlıklar bazen insanların arzu ettiği, ümit ettiği evlilikteki mutluluğu vermeyebilir. Bu durumda insana düşen şey öncelikle bu yuvayı, yani eşiyle varsa çocuklarıyla olan yuvayı devam ettirmektir. Çünkü Peygamber Efendimiz boşanmanın hoş bir şey olmadığını, izin verilen bir şey olmakla birlikte her bir boşanmayla göklerin titrediğini haber vermektedir. Dolayısıyla mühim olan öncelikle evliliğin istikamet üzere, Allah'a kulluk üzere sabır ve şükürle devam etmesi. Çünkü bazen insan istemediği bir şeyde de hayırlara kavuşabilir. Bazen şer gibi gördüğü şeylerde hayır, hayır gibi gördüğü şeylerde şer olabilir. Eğer birinci niyet Allah'a kulluk ise, dünya geçici bir zaman. Bir müddet sonra yaşanan sıkıntılar güzelliklere dönüşebilir veya insan o sıkıntılar neticesinde birçok hayırlara mazhar olabilir. Fakat evlilik insanın hayatını alt üst edecek boyutlara gelmişse, duygu düşünce dünyasını yerle bir ediyorsa, evli kalmak adeta evliliğin maksadının dışında insanı kötü yollara sevk ediyorsa, kadın veya erkek olarak artık bu kangren haline gelmiş evliliği de devam ettirme mecburiyeti yoktur. İslam buna da müsaade vermiştir ve kopma noktasına gelen, artık insanların birbirine zulmettiği, İslam'ın evlilikten, aileden gayesinin tam tersi bir hayat yaşandığı zaman da buna boşanma kapısı, boşanma ruhsatı bırakılmıştır. Katoliklikte olduğu gibi ebedi bir evlilik mecburiyeti yoktur İslam'da. Fakat bu sadece iki şahsın ferdi kararlarından ziyade, yani ilerleyen devrelerde ailelerin iştirak ederek, çeşitli objektif bakabilen hakemlerin mevzuya iştirak ederek sürece müdahil olmaları ve aklın ve vicdanın yoluna göre bir hüküm vermeleriyle mümkündür. Dolayısıyla aile sadece ve sadece iki gönlün bir olması değildir. Elbette önemli olan, esas olan iki kişinin bir olmasıdır. Fakat her aile aynı zamanda 2-3 aileyi, çevreyi, çocukları, toplumun geleceğini etkileyen bir yönü olması sebebiyle küçük de olsa bir toplum parçasını ilgilendirir. Bu manada evliliğin bir tehlikesi de, yine kısaca temas ettiğim şeyi biraz daha açmış olalım, İnsanların gönlünde, kafasında bir takım şeyleri putlaştırma meylidir. Erkek eğer hanımına karşı duyduğu sevgide aşırıya giderse, onu her şeyden ziyade sevmeye başlarsa ya da çocuklarını, herhangi birisini veya hepsini her konuda öne çıkartıp her konuda onların dediklerini emir telakki etmeye başlarsa, hayatını buna göre tanzim etmeye başlarsa, o zaman büyük bir çileyle, büyük bir musibetle karşılaşma ihtimali vardır. Çünkü Allah Teala Er-Rakib ismiyle tecelli eder, sevginin, muhabbetin kendisine tahsis edilmesini emrettiği halde, en yüksek, en yüce sevginin kendisine ait olmasını istediği halde, insanın bu sevgi sermayesini daha basit şeyler için telef ettiğini görünce adeta Allah-u Teala kader sırrıyla devreye girer. Bazen sevdiği kadın veya çocuğa karşı gönlünde o sevgiyi normalleştirecek bir takım eksikler, kusurlar meydana getirir. Böylece daha önce fark etmediği bir takım hatalarını, günahlarını, bedeni kusurlarını veya başka türlü eksiklerini görmeye başlar. İnsan yavaş yavaş bunlardan soğur. Ya da bu aşırı sevgi sebebiyle bağlandığı o insana veya eşyaya karşı Allah-u Teala bir takım musibetler vermeye başlar. Farkında olmadan o sevgi sebebiyle sevdiği varlığa veya eşyaya karşı kötülük yapmış olur. Allah bu şekilde onun kalbini adeta terbiye eder. Fakat bir başka yönde bu tür durumlarda insan sevdiğinden uzak düşmeye veya sevdiği kendisinden uzak düşmeye başlar. O aşırı sevgi büyük bir hasrete dönüşebilir. Kısacası insan sevdiği varlığı gözünde gereğinden fazla büyütmemeli, sevgisine, kalbine söz geçirmeye, onu belli bir itidal çizgisinde tutmaya çalışmalıdır. Zaman zaman evlerde, ailelerde bir evladın diğerinden daha fazla sevilmesi de başka türlü problemlere, kıskançlıklara, hasetlere sebep olmaktadır. Bu da ayrı bir sıkıntı. Müslüman tek kelimeyle itidal insanıdır, denge insanıdır. Bu dengeyi ne kadar kurur, ne kadar devam ettirirse hem bu dünya hayatı açısından hem de ahiret hayatı açısından isabetli bir yol çizmiş olur. İnsanın herhangi bir şeyi, herhangi bir zamanda putlaştırması, aşırı derecede ona meyil duyması, onun eksiklerini, hatalarını görmezden gelmeye başlaması nasıl tespit edilebilir? Bu konuyu da şu pratik yönle anlatabiliriz. Bir metot olarak insan eğer sevdiği bir varlığın emrini, isteğini, ricasını, Allah'ın emri ve tavsiyesine ters düştüğü zaman, eğer Allah'ın emrini, fermanını bırakıp o sevdiği varlığınkini dinlemeye başlıyorsa, o zaman ciddi problem başlamış demektir. İnsan bu noktada kalbini, düşünce ve duygularını tekrar gözden geçirmelidir ve kendi istikametini Allah'a doğru döndürmeye çalışmalıdır. Daha basit bir örnek verecek olursak, eğer mesela sevdiği kadın, uğruna her şeyi vermeyi göze aldığı kadın, eğer kendisinin gücünü aşan bir teklifte bulunuyorsa, maddi olarak bana şunu al, bunu getir diye bir takım isteklerde bulunuyorsa, insan da bu sevgi uğruna gerekirse haramı, gerekirse gayrimeşru yolları seçerek, Allah'ın emirlerini çiğneyerek, yasaklarına dalarak bunu yerine getirmeye çalışıyorsa, o zaman kendi içinde büyük bir imtihana hazır olmalıdır. Yani bir tarafta sevdiği, değer verdiği şahıs veya eşya, bir tarafta ise Allah'ın emirleri. Eğer o Allah'ın emirlerini bırakıp sevdiğini tercih ediyorsa, onun sözlerini ferman olarak kabul ediyorsa, o zaman kalbinde sapma başlamış demektir. Allah muhafaza eylesin. Bunun neticesinde insan kalbinde yavaş yavaş o insanı putlaştırmaya başlamış demektir. Biz böyle bir sevgiden, böyle aşırı bir sevgiden kendimizi, ailemizi korumak zorundayız. Eğer biz bu manada gerekli tedbirleri almazsak, biraz önce anlattığım örneklerde olduğu gibi, Allah bizi o sevdiğimizde imtihan edebilir. Kısacası ne sevgimizi, ne aksi bir şekilde nefretimizi itidal çizgisinden çıkarmamız gerekir. Bazen insan sevdiği noktada aşırı bir meyil gösterdiği gibi, bazen kızdığı hususlarda da aşırı bir nefret ortaya koyabilir. O zaman da insanın duracağı nokta Allah'ın emir ve yasakları, onun sınırlarıdır. Eğer bunu aşarsa bu noktada da yine büyük bir sıkıntıya maruz kalma ihtimali yüksektir. Allah bir ayet-i kerimede mealen aileniz, sevdikleriniz aleyhinde de olsa adaleti yerine getirin, hakkı söyleyin, doğruyu söyleyin diye adeta bu hususa temas etmiştir. İnsan bazen kendi sevdiği yakınlarını o kadar çok göz önünde bulundurur ki onların bir hata yapması halinde her halükarda onların yanında yer almak ister. Bu ise büyük bir sıkıntı meydana getirebilir. Allah'ın korumaya, adalete insanları memur ettiği bir hususta adaleti çiğnemeye başlar, yalan yere şahit olmaya başlar, yalan yere yemin etmeye başlar. Bu da adeta kırmızı bir çizginin geçilmesi demektir. Bunun dışında nefrette de itidali kaybetmemek lazım. Bu manada Hazreti Ali'nin hayatında yaşanmış bir misali hatırlatalım. Bir gün Allah için savaştığı bir kafirle kılıç kılıça boğuşur ve nihayet onu yere yatırır. Tam kılıcı vuracağı esnada o adam gayri ihtiyari Hazreti Ali'ye doğru tükürür. Yüzüne gelir. Hazreti Ali kılıcını indirmekten vazgeçer. Adamı serbest bırakır, git yoluna der ve arkasını dönüp devam eder. Adam şaşırır. Kendisini öldürmeye kasteden, kılıcını bunun için kaldıran bir insan nasıl oldu da ben ona hakaret etmek için yüzüne tükürdüğümde beni bu şekilde bıraktı? Bu noktada Hazreti Ali'ye müracaat eder. Der ki, neden böyle yaptın? O da, ben seninle boğuştuğum, savaştığım esnada Allah için yapıyordum. Sen yere düştün, o zaman da seni Allah için öldürecektim. Fakat sen ne zaman ki geldin, benim yüzüme tükürdün, o zaman içine, o seni öldürme isteğimin içine nefsimin isteği, kini, öfkesi girmiş olabilir diye ben nefsimle seni öldürmek istemedim der. Yani biz de kalbimizde herhangi bir insana duyduğumuz nefrette, öfkede, kinde ne kadar nefsaniyet taşıyoruz? Bu öfkemizin temelinde ne kadar dinimiz var? Ne kadar Allah için seviyoruz? Ne kadar Allah için nefret ediyoruz? Bunun çizgisini çok iyi tutturmamız gerekiyor. Şayet biz bu kavgamızda, bu mücadelemizde, nefret noktasında nefsani bir istekle, nefsani bir meyille düşmanlık ediyorsak insanlara, o zaman bu da nefrette, duyguda aşırılıktır. Kısacası sevgimizi de nefretimizi de itidal üzere devam ettirmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, çok mühim bir hadistir, çok tekrar ederim, çok severim. Dostunuzu aşırı sevmeyin. Gün gelir ki düşmanınız olabilir. Düşmanınıza aşırı buğz, aşırı kötülük düşünmeyin, yapmayın. Gün gelir ki dostunuz olabilir. Kısacası sevgide de düşmanlıkta da itidali korumak bir hayat prensibimiz olmalıdır. Biraz önce ifade ettiğim gibi Hazreti Adem ve Havva'nın cennet hayatına kısa bir göz atalım. Kur'an-ı Kerim Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya indirilmeden önce cennette yaşadıklarını, her türlü nimetin bol bol bulunduğu, ebedi saadet yurdu olan cennette yaşadığını haber vermektedir. Burada bazı günümüz müfessirleri bu cennetin Allah'ın vaat ettiği, öldükten sonra gidilecek cennet olmadığını, bir bahçe olduğunu, sonra da o bahçeden, dünyanın herhangi bir yerindeki bu bahçeden zorluk mekanı olan, sıkıntılar alemi olan dünyaya indirildiğini veya orada bir başka bölüme geçtiğini anlatmaktadır. Fakat bu ayetin ruhuna çok uymamaktadır. Çünkü burada bu olayı anlatan, Hazreti Adem'in cennette yaşadığını anlatan ayet-i kerimelerin hepsinde aşağı yukarı cennet kelimesi harfi tarifle, yani el takısıyla gelmiştir. Bu da bilinen cennet, herkesin bildiği veya sık sık zikredilen cennet manalarına gelmektedir. Bu ilmi bir tartışma, şimdi buna girmeyeceğiz. Fakat gerek Hazreti Adem'in ve Havva'nın böyle bir cennette yaşaması, gerekse iblisin bu cennetten tard edilip uzaklaştırılması ve bunu düşmanlık sebebi olarak görmesi, bunun sıradan bir cennet olmadığını, sıradan bir bahçe olmadığını ve insanların öldükten sonra gidecekleri ebedi saadet yurdu olan cennet olduğunu göstermektedir. Biz işin ilmi tartışma kısmını bir kenara bırakırsak, Allah Hazreti Adem'i ve Hazreti Havva'yı cennette yaratmış, orada dilediği her şeyi yiyip içebilecekleri bir geniş imkan vermiştir. Fakat bu imkan içerisinde biraz da onları test etmek için, onların imanlarını, bağlılığını test etmek için, hatta içlerindeki nefsi ve dışlarındaki düşmanı onlara da tanıtmak için bir imtihan hazırlamıştır. Bu imtihan sebebi olarak da bir yasak ağaca işaret etmiştir. Bu ağaca yaklaştıkları zaman ellerindeki bu nimetlerin zail olacağını, yok olacağını, dolayısıyla bu ağaçtan uzak durmalarının onların hayrına olacağını açıkça bildirmiş ve yine ikisine birden şeytanı tanıtmış, onların düşmanı olan şeytanın kendilerine kötülük yapmasına karşı dikkatli olmalarını istemiştir. Bu husus ayet-i kerimede şöyle beyan buyurulur. Taha suresinin 117. ayet-i kerimesi. Mealen şöyle: ey Adem dedik. Bu şeytan hem senin için hem de zevcen için apaçık bir düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht olur, çok sıkıntı çekersin. Bu ayet-i kerimede dikkat edileceği üzere hem Hazreti Adem'e hem de Hazreti Havva'ya hitap edilmiştir ve ikisinin de gerçek düşmanının şeytan olduğu bildirilmiştir. Bu aslında Allah'ın bütün kullarına, bütün yarattığı mahlukata karşı sergilemiş olduğu bir husustur. Yani Allah iyiyi ve kötüyü göstermiş ve kötünün de kötü olduğunu bildirmiştir. İnsan bu ikisi arasında tercih yaparken iyiyi neden seçtiğini, kötüyü neden seçtiğini kendisi bilir aslında. Neden böyle bir tercih yaptığını, bu tercihin neticesinde nelerle karşılaşacağını az çok herkes bilir. Zaten Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olmak için mükellef olmak için de akıllı ve buluğ çağına ermiş olmak gerekir. Dolayısıyla insan buluğ çağı dediğimiz vakte erdiğinde akıllı bir haldeyken zaten iyi ve kötüyü seçebilir durumdadır. Allah'ın hem insanın içine koymuş olduğu vicdan, mıknatıs, iyi gösteren yön, hem de yine vicdana yerleştirdiği kötüyü fark ettiren bir yön vardır. İnsan kalbini tırmalayan, kendisine hoş gelmeyen bu terazi sayesinde iyi ve kötüyü vicdanen tartıp, değerlendirip neticesinde tercih edebilir. Ama Allah-u Teala içine yerleştirdiği bu duyguyla, bu vicdanla yetinmemiş, insanlara doğru ve güzel hayatla çirkin ve kötü hayatı belirginleştirmek için başka deliller de, başka ayetler de indirmiştir. Bu Hazreti Adem'e ikaz mahiyetindeki bu sözlerde olduğu gibi onun nesline de peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyledir. Şeytanı bir düşman olarak tanıtmıştır. Şeytan o gün Hazreti Adem için neyse, ne gibi bir potansiyel tehlike oluşturuyorsa bizim için de aynı tehlikeyi oluşturmaktadır. Allah Adem'i ikaz ettiği gibi Hazreti Adem aleyhisselam bizi de ikaz etmektedir. Ve adeta şöyle demektedir: şeytan anne babanıza, ilk anne babanıza nasıl düşmansa, onlara kötülük yapmak için nasıl fırsat kolluyorsa sizin için de aynı tehlike söz konusudur. Sizin de böyle bir düşmanınız vardır. Onun size bir kötülük yapmasına mani olmak için siz de onu düşman kabul etmeniz, ona karşı tedarikli olmanız, kendi hayatınızı bu hususta büyük bir teyakkuz halinde, büyük bir uyanıklık halinde geçirmeniz şarttır demektedir. Burada bir hususa daha değinmekte fayda var. O da, o sizi cennetten çıkarmasın, sonra bedbaht olur, çok sıkıntı çekersiniz manasındaki ayetin son kısmıdır. Burada şunu anlıyoruz ki Hazreti Adem ve Hazreti Havva, başka hadis-i şeriflerde de var, cennette rahat bir hayat sürüyordu. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir meşakkat yaşamıyorlardı. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre zaten cennet hayatı insanın aklına, hafsasına gelen her türlü imkanın anında önünde olacağı sonsuz bir ebediyet yurdu. Hazreti Adem ile Havva da böyle bir hayat içinde yaşamışlar. Yani bir sıkıntı görmeden, bir yokluk görmeden, adeta istedikleri her şey önlerinde olacak şekilde bir hayat yaşamışlardır. Şayet bu hayatın kıymetini bilmezseniz, bir müddet sonra şeytana uyarsanız, neticede sahip olmuş olduğunuz bu nimetten mahrum olabilirsiniz. Büyük bir sıkıntıya müptela olabilirsiniz diye Allah-u Teala onları ikaz etmiştir. Yine cennette yaşadıkları hayatla ilgili Taha suresinin devam eden ayetlerinde 118 ila 119. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Mealen sen burada ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Burada ne susuz kalırsın ne de sıcaktan bunalırsın. Yani ayet-i kerimelerde genel olarak cennet tasvirleri, cennetin altlarından ırmaklar aktığı bahçeler olduğunu, orada yüksek dereceli bir hararet, bir güneş ışığı olmadığı, loş bir hava olduğu, yine o bahçelerin yeşillikler içerisinde, ağaçlar, dallar içerisinde olduğu, dört çeşit ırmağın aktığı, insanların doyasıya istediklerinden içtiği, bu ırmakların işte süt, bal, şarap ve su şeklinde, bu ırmakların her birinin insanın her içişinde farklı zevkler verdiği, insanda rahatsızlık, sarhoşluk vesaire meydana getirmediği vesaire, cennetin birçok hususiyeti anlatılmıştır. Burada da Hazreti Adem'e biraz önce ifade ettiğim gibi Allah böyle bir cennet hayatı nasip etmiş, ona ebedi olarak insanların kalacağı cennetin güzelliklerini tattırmıştır. Fakat maalesef bu hayat aslında ebedi olabilecek bir hayat iken, o düşman sebebiyle Hazreti Adem ve Havva bir imtihandan geçmiş ve maalesef bu imtihanda, bu büyük imtihanda ilk planda kaybetmişlerdir. Şimdi çok kısa da olsa ilk insanın bu imtihanla yüz yüze gelişini, o sınırı nasıl geçişini de yine ayetler çerçevesinde anlatmaya çalışalım. Şeytan bir yolunu bularak Hazreti Adem'le Havva'ya ulaşmış ve onlara bir takım vesveselerde bulunmuştur. Ayet-i kerimede şöyle geçer. Taha suresi 120. ayet mealen. Sonunda şeytan ona vesvese vererek, ey Adem, sana ölümsüzlük ağacının ve yok olmayacak bir mülkün yolunu göstereyim mi dedi. Şimdi burada bir virgül koyarak geriye dönelim. Şöyle ki, hatırlayacağınız üzere şeytan bir hata yapmış, Allah'ın secde et emrine karşı gelerek isyan etmiş ve Hazreti Adem'e secde etmemişti. Neticede cennetten ve birçok ilahi nimetten kovulmuş, lanete uğramış ve uzaklaştırılmıştı. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu durumdayken şeytanın Hazreti Adem'e nasıl yaklaştığı hususunda çok net, çok insan zihnini soruları giderecek şekilde tatmin edecek bir cevap vermemektedir. Bu kısım adeta boş bırakılmıştır. Bu hususta hadis-i şeriflerde de çok net ifadeler, çok net bilgiler yoktur bildiğimiz kadarıyla. Fakat Kitab-ı Mukaddes denilen Tevrat ve İncil'in şu anki hallerinde, insan eli değmiş, tahrif olmuş şekillerinde şöyle bir mizansen, şöyle bir hikaye vardır. İşte şeytan cennetten kovulmuş, sonra cennetin kapısında onu beklemekle görevli olarak bulunan Allah'ın görevlendirdiği yılana müracaat etmiş, onu bir takım şeylerle kandırmış, sonra yılanın cennetin dışında olan kuyruğundan içeriye girerek ağzından cennete girmiş gizlice ve nihayetinde Hazreti Adem'i ikna edemediğini anlayınca da önce Hazreti Havva'ya müracaat etmiş, onu kandırmış, onun da kendisiyle işbirliği yapmasıyla Hazreti Adem'i saptırmıştır. Tevrat ve İncil'de bu şekilde bir hikaye anlatılır. İslam bunu kabul etmez. Yani böyle bir şey İslami bir hikaye tarzı değildir. Çünkü devamında şu tür eklemelerle bu hikayeyi daha da tahrif eder boyuta gelmiştir Hristiyanlar ve Yahudiler. Şöyle derler bu hikayeye dayanarak, işte o zamanlar yılan dört ayaklı bir hayvandı. Fakat Allah şeytana yardım ve yataklık yapması sebebiyle yılana ceza olmak üzere onun ayaklarını aldı ve kıyamete kadar sürüneceksin diye ceza verdi. Aynı şekilde kadın, yani Hazreti Havva, Hazreti Adem'i kandırdığı için, şeytanla işbirliği yaptığı için kadına da erkekten farklı olarak bir takım cezalar vermiştir. Bunlardan bir tanesi kadının işte hamile kalmasıdır. Hamilelik esnasında veya doğum esnasında çektiği sıkıntılardır. Bir başka cezası da aybaşı halidir. Bu iki halde, bu iki sıkıntılı, meşakkatli dönemde Hazreti Havva'ya bu günahta şeytana ortaklık ettiği için verilmiştir der Hristiyanlar, Yahudiler. Bu yüzden bilhassa Yahudiler kadınları hakir görürler. Hayız dönemlerinde kadınlara yaklaşmazlar, onlara dokunmazlar, onların yediği içtiği şeyleri necis olarak görürler vesaire. Yani bu fikrin temelinde bu vardır. Aynı şekilde bu düşünce, bu hikaye başka bir probleme daha kaynaklık etmiştir. O da Hristiyanlar Hazreti Adem'in günaha düşmesinden, o yasak ağaca elini uzatmasından, bunu yiyip cennetten çıkmasından dolayı kadını tamamen suçlu görürler ve eğer Adem babamız tek başına kalmış olsaydı şeytana direnebilirdi. Fakat araya kendi cinsinden bir insan olan kadın unsuru girince o da Allah'a isyan etmiştir. Dolayısıyla bütün kadınlar şerlidir. Biz kadınlardan ne kadar uzak durursak şeytandan o kadar korunmuş, Allah'a o kadar yaklaşmış oluruz diye bir fikir, bir düşünce geliştirmişlerdir. Bu sebeple de ruhbanlık adı verilen insanın tek başına, kadınlardan uzak, toplumdan uzak bir şekilde Allah'a kulluk etmesi şekliyle bir ibadet hayatı kendilerine geliştirmişlerdir. Fakat Kur'an-ı Kerim böyle bir hayatın, böyle bir ruhbanlığın Allah'ın bir emri olmadığını açıkça beyan etmiş ve şöyle bir teşhis koymuştur. Onlar Allah'a onun istemediği bir şeyi kendilerine şart koştular. Fakat sonra bunun da gereğini yapamadılar. Yani kulluk edeceğiz, Allah'a daha yakın olacağız dediler. Kendilerine bir takım mecburiyetler, dinde olmayan bir takım yeni esaslar getirdiler, zorluklar getirdiler. Sonra da kendi üzerlerine borç kıldıkları bu zorlukları da yapmakta, yerine getirmekte zorlandılar. Dolayısıyla saptılar, saptırdılar kendinden sonrakileri diye onların bu halini özetlemektedir. Şimdi netice olarak tekrar edecek olursak, biraz sonra ayet-i kerimede de gelecek zaten. Allah Hazreti Adem'le Havva'yı birlikte yaratmış, birlikte cennette yaşatmış. Şeytanı düşman olarak ikisine birden tanıtmış ve yine Kur'an-ı Kerim'in mantalitesine, bütünlüğüne, ayetlerin içine bakınca da onlar da şeytanın bu vesveselerine ikisi birden kanarak tabi olmuşlardır. Sonra da Kur'an-ı Kerim diliyle yine beraberce Allah'a niyaz ederek, tevbe ederek bağışlanmalarını dilemişlerdir. Kur'an-ı Kerim bu manada kadını daha suçlu gören bir anlayış içerisinde değildir. Eşit konumdadırlar ve Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın bakışına göre de kadın erkeği kışkırtan, şeytanın yareni, yardımcısı değildir. Fakat kadın cazibesi yönüyle, başka yönleriyle bir fitne unsurdur. Bu konuda hadis-i şerifler de vardır. Ama kadın lanetli bir varlık değildir. Hayız dönemlerinde olsun, hamilelik dönemlerinde olsun, yüzüstü bırakılacak, terk edilecek, necis, pis bir varlık değildir. Ehli kitabın düşündüğü gibi. Aksine o dönemlerde, o hassas dönemlerde şefkatle, merhametle daha çok yanında bulunması gereken bir varlıktır. Şimdi bu konu daha da uzun. Fakat süremizin sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki haftalarda tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.